Ayrım 7.
Sayfa 93. Şimdi ben bu meseleye farklı yaklaşmak istiyorum. Bunlar benim şahsi görüşlerimdir. Bir ırk asabiyeti içerisinde değil. Çünkü ben Kayseri'de Remzi Bey Van'da doğarken iradelerimiz dışında olan şeylerdir. Dolayısıyla meseleye biraz daha inanç birliği açısından değinmek istiyorum. Ne Trablusgarp'ta savaşırken, ne Medine'yi müdafaa ederken, ne de Çanakkale'de çarpışırken sen Kürt müsün, Çerkez misin, Türk müsün diye kimse sormuyordu. Bunu sormayı inancına, ahlakına yakıştıramazdı. İslam ahlakından gelen böyle bir kaygı yoktu. Böyle bir birlik, böyle bir yapı içerisinden geldik. Fakat Osmanlı'dan sonra yeni Türkiye Cumhuriyeti'ne özellikle tek parti diktatoryası öyle yanlış politikalar izlemiştir ki, burada Kürt orijinli olan arkadaşlarımızı, vatandaşlarımızı değil, Türk olanları da mahvetmiştir. Mesela bir Atıf Hoca Kürt değildi ki, dolayısıyla devletin bu yanlış politikası Kürt, Türk'ten çok Türkiye'ye giydirilmek istenen bir elbise olmuştur ki, bu milletin örfüne, adetine, geçmişine zıt olan bir yapıdır. Gösterebilir misin resmi ideolojiyle bütünleşmiş olan Kürt vatandaşlarımızın hor görüldüğünü? Ama çok Türk gösterebilirim ki ezilmiştir. Dolayısıyla şunu demek istiyorum. Meselenin ortaya çıkması ırki bir asabiyetten olmamıştır. Ama bu 70 senelik uygulamalar Türkiye'yi şimdiki duruma getirmiştir. 70 yılın çok büyük yanlışları olmuştur. Çukurca'da da ne mutlu Türk'üm diye yazmışsınız. Hala Diyarbakır'ın ortasında bu tür sloganlar yazılıdır. Maalesef resmi ideoloji Türk milliyetçiliği şeklinde kendisini ırki taassup olarak tezahür ettirmiştir. Serbest ortamlarda, üniversitelerde, devlet dairelerinde Kürt-Türk ayrımı yapılmamıştır. Ayrımlar bıyığa, pantolon, fiziki özelliklere bakılarak yapılmamıştır. Türkiye'de esas baskın olan ayrım inanç birliğinden gelmiştir. Hangi bölgeden değil de ailesi dindar mı değil mi diye ayrım yapılmıştır. Terör olaylarından dolayı bu anlattıklarımıza Türk-Kürt ayrımı başlamışsa kötü şey tabii ki budur. Yaşar Kemal Kürt'tür, baş tacı edilmiştir. Esas ortaya çıkan ayrımcılık Türkiye'de hep inançtan gelmiştir. Eğer Kürt ve Türk dindar olmuşsa mahvolmuştur. Ama diyelim ki Kürt laik, dindar değil, sosyete bir havada ise kabul edilmiştir. İnsanlara Allah'ın bahşettiği tabii hakları engellemek doğru olmaz. Bir insan kendi ana dilini konuşmalı, bununla varsa eğitim görmelidir. Bu ülkede insanlar çeşitli ırklara mensup olabilirler. Ama bunları birbirine bağlayan ortak noktayı bulmak gerekirse işte bu İslam kardeşliğidir. Asıl çözümü bence burada aramamız gerekir. İnkar size yakışır mı Abdullah Bey? Hürriyet gazetesinden değerli gazeteci ve yazar Emin Çölaşan 3 Mayıs 2007 tarihinde İnkar size yakışır mı Abdullah Bey başlıklı yazısında 1 Mayıs 2007 tarihinde TRT 1 ekranında ulusal gazeteleri yazarlarıyla yaptığı toplantıda Musa'nın Çocukları isimli kitabımdan Abdullah Gül'ün Ne Mutlu Türk'üm diyene sözlerinden duyduğu rahatsızlığı belirten Milliyet gazetesi yazarı Fikret Bilan'ın sorusuna o kitaptakiler yanlış öyle bir şey söylemedim diye kitapta yer alan o bölümleri inkar etmişti. Bu olay Emin Çölaşan'ın yazısında aşağıdaki şekilde geçmiştir. Cumhurbaşkanı adayımız Abdullah Bey önceki gece TRT'de bazı gazetecilerin sorularını kendince yanıtladı. Bu arada Fikret Bila kendisine benim salı günkü yazımdan da söz ederek bir soru sordu. Atatürk'ün ne mutlu Türk'üm diyene sözü için geçmişte ipe sapa gelmez şeyler söylemişti. Bunu 1 Mayıs günkü yazımda burada varan iki, hayır bu zat Cumhurbaşkanı olamaz başlığı ile yazmıştım. Nitekim olamayacak. Fikret Bila o sözlerini açıklamasını istedi. Beyefendi sıkışmıştı, önce şunu söyledi. Ben Emin Çölaşan'ın yazılarını hiç okumam. Okur veya okumaz, beni ilgilendirmez. Benim yazılarımı her gün ortalama 2,5 milyon kişi okuyor, bana yeter. Peki ne demişti bu seminerde Baygül? Ne mutlu Türk'üm diyene lafını tutup her yere yaza yaza Türkiye aslında ilkel bir hale dönüşmüştür. Bila orada Ergün Poyraz'ın satış rekorları kıran son kitabından da bir örnek verdi. Baygül şöyle diyordu. Çukurca'da da ne mutlu Türk'üm diyene diye yazmışsınız. Maalesef resmi ideoloji. Türk milliyetçiliği şeklinde kendisini ırki taassup, ırkçı yobazlık olarak tezahür ettirmiştir. Baygül televizyon ekranında zor durumda kalmıştı. Bu sözlerini hemen inkar etti. Beni yalancılıkla suçlamaya kalkıştı ve böyle bir toplantıya katılmadığını söyledi. Bakınız benim verdiğim örnek Türkiye'nin Milli Bütünlüğü ve Güvenliği isimli kitaptadır. İş Dünyası Vakfı yayını. Seminere katılanlar Tunç Bilget, Kamran İnan, Muzaffer Özdağ, Abdullah Gül ve Abdülhaluk Çay. Ergün Poyraz da kitabında Gül'ün sözlerini hangi kitaptan aldığını bildiriyor. Tayyip Erdoğan'ın danışmanı Mehmet Metiner'in Yemyeşil Şeriat, Bembeyaz Demokrasi isimli kitabı. Gül şimdi inkara yeltendiği o sözlerini Osman Tunç'un yönettiği DYP'den Baki Tuğ, DEP'ten Remzi Kartal ve kendisinin katıldığı toplantıda söylüyor. Her iki panel seminer toplantıda söylenenleri banda alınıyor ve kitap yapılıyor. Ancak TRT ekranında sıkışan Gül, ben o kişilerle öyle bir toplantıya katılmadım demek zorunda kalıyor. Ne acı değil mi? Bay Gül'ün yalanladığı olayı dün Baki Tuğ'a sordum. Yanıtı şöyleydi. O toplantı Ankara'da Necati Bey Caddesi'nde bir yerde sözü edilen kişilerin katılımıyla aynen yapılmıştır. Yazılanlar doğrudur. Bir devlet adamı ve cumhurbaşkanlığı adayı düşünün ki Atatürk'ün ne mutlu Türk'üm diyene özdeyişiyle alay ediyor, aşağılıyor, karşı çıkıyor. Ve gün geliyor bunlar belgeleniyor. Zorda kalınca sözlerini ve o toplantılara katıldığını kabul etmiyor, inkara yelteniyor. Yalanlamaya kalkışıyor. Ne yazık ki mert, dürüst ve yürekli olamıyor. Sözlerinin bile arkasında duramıyor. Oysa hepsi kitaplara geçti, arşivlere girdi. Kim kimi yalanlıyor? Yakışır mı? Ayıp değil mi Abdullah Bey? İnkar ettikleri bununla da kalmıyor. Geçmişte İngiliz The Guardian gazetesine verdiği söyleşide aynen şöyle demişti. Bu cumhuriyet döneminin sonudur. Laik sistem çökmüştür ve onu kesinlikle değiştirmek istiyoruz. This is the end of the Republican period. Secular system has failed and we definitely want to change it. TRT'de bu sözlerini de inkar etmesin mi? Efendim, gazeteci kendisine gelmiş, konuşmuşlar ama bu sözleri söylememiş. Sonra da tekzip göndermiş. Hani nerede tekzip? Niçin bunu o zaman açıklamadın? Nitekim o haberi yazan İngiliz muhabir Jonathan Ragman yazdıklarının doğru, bant kaydının kendisinde olduğunu dün açıkladı. Bir devlet adamı düşünün ki sıkıştığında geçmişteki bütün sözlerini inkar ediyor. Ayıptır yahu. Şimdi Cumhurbaşkanlığı hülyaları da yattı, bir başka bahara kaldı. Abdullah Gül adına fevkalade üzüldüm. Geç olsun da güç olmasın. İnşallah bir dahaki sefere. Allah selamet versin. Allah hiç kimseyi bu duruma düşürmesin. Amin. Fethullahçılar ve Milli Görüş Protokole. Abdullah Gül Dışişleri Bakanlığı koltuğuna oturmasının hemen ardından yurt dışı temsilciliklerine gönderdiği kripto ile Milli Görüş ve Fethullah Gülen cemaati temsilcilerinin devlet protokolüne sokulması isteğini iletiyor, kriptoda ayrıca büyükelçilerin cemaat temsilcileriyle temas kurması talimatı da veriliyordu. Genelge ortaya çıkınca önce inkar ediliyor, ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın devreye girmesi ve dışişlerinde adeta arama yapması sonucunda genelgeler ortaya çıkıyordu. Aşağıda Milli Görüş ve Fethullah Gülen cemaatinin Yargıtay Başsavcılığı gözüyle ne olduğunu konuyla ilgili bir yazışmada görüyorduk. TC Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Siyasi Partiler Soruşturma Bürosu Sayı SP 109 MUH 2003 Taksim 413. Konu: Fethullah Gülen ve Milli Görüş Örgütleri. Dışişleri Bakanlığı'na, İstihbarat ve Araştırma Genel Müdürlüğü. İlgi: A. 21.4.2003 tarih ve 2003 Taksim 349 sayılı yazımız. B. 25.4.2003 tarih ve 166.156 sayılı 30.4.2003 tarihli yazınız. C. 01.5.2003 tarih ve 2003 Taksim 367 sayılı yazımız. İlgi A sayılı yazımız ile Milli Görüş ve Fethullah Gülen cemaati hakkında basına da yansıyan 16.4.2003 tarih ve 3846 ile 3847 sayılı genelgeler talep edilmiş, İlgi B sayılı yazınız ile anılan genelgelerin gizlilik derecesi gerekçe gösterilerek bakanlığınızda incelenmesinin uygun olacağı ifade edilmiş. İlgi C sayılı yazımız ile de bu konuda bakanlığınızda anılan belgeler üzerinde inceleme yapılmak üzere Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ömer Faruk Emin Ağaoğlu görevlendirilmiş ve söz konusu belgeler üzerinde Sayın M. Kemal Asya refakatinde incelemeler yapılmış bulunmaktadır. 1. Fethullah Gülen örgütlenmesi ile ilgili olarak. cemaat kavramını mevzuatımızda Lozan Antlaşması paralelinde Türk vatandaşı olamayan bazı gayrimüslim toplulukları ifade için kullanıldığı ve bu anlaşmaya hakim olan ilkeler ile devrim yasalara dikkate alındığında terör başının kurduğu örgüte dernek ve parti ibaresinin yakıştırılması nasıl olanaklı değilse, Türk vatandaşı ve Müslüman olan kişiler için cemaat tanımlamasının kullanılmasının hukuken mümkün olmayıp, Fethullah Gülen örgütlenmesinin demokratik yollardan devlet kademelerinde kadrolaşarak Atatürk ilke ve devrimlerini ortadan kaldırıp, şeriat esaslarına dayalı bir devlet kurmayı ve bunu takiben Dünya İslam Birliği'ni gerçekleştirmeyi hedeflediğinin Genelkurmay Harekat Başkanlığı'nın raporunda açıkça ifade edildiği Ankara İkinoğlu DGM'nin 2000 Taksim 124 esas sayılı dosyası, klasör 17 Taksim B sayfa 978 ve devamı ve anılan kurum tarafından Mart 2002 tarihinde bastırılan PKK, DHKPC ve irticai terör örgütlerinin Avrupa'daki faaliyetleri başlıklı kitapta da bu hususlara yer verildiği. Yurt dışındaki faaliyetleri ile ilgili olarak örneğin Özbekistan'da Fethullah Gülen'in görüşlerine ilişkin propaganda çalışmalarında bulunan ve bu nedenle de anılan ülke adli makamlarınca tutuklanan bu Türk vatandaşı nedeniyle 23.4.1999 tarihinde devletimize yönelik nota verilmiş olduğu. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün 18.3.1999 tarih ve 1820, yine 21.4.1999 tarih ve 2456 sayılı gibi birçok evrakında belirtildiği üzere Fethullah Gülen'in uzun vadede devletin anayasal düzenini değiştirerek şer'i esaslara dayalı bir devlet kurmayı hedeflediğinin ifade edildiği. Ankara İkinoğlu Devlet Güvenlik Mahkemesi'nce 2000 Taksim 124 esas 13.2003 tarih ve 2003 Taksim 02 karar sayısı ile 3713 sayılı terörle mücadele yasasının 7. maddesi kapsamında kabul edilen Fethullah Gülen'in eylemine ilişkin olarak bahse konu kamu davasının 4616 sayılı yasanın 1. maddesinin 4. bendi uyarınca kesin hükme bağlanmasının ertelenmesine karar verildiği, örgüt mensupları hakkında ise Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığınca 2000 Taksim 507 hazırlık sayılı soruşturmanın yürütülmekte olduğu. 2. Milli Görüş Örgütlenmesi ile ilgili olarak ise, Milli Görüş Örgütlenmesi'nin Genelkurmay Harekat Başkanlığı'nca düzenlenen raporda şer'i esaslara dayalı devlet düzeni kurmayı amaçladığının belirtildiği Ankara İkinoğlu DGM'nin 1999 Taksim 37 esas sayılı dava dosyası, klasör No. 17. Anayasa Mahkemesi'nce bu görüş çizgisindeki Milli Nizam Partisi'nin 25.1971 tarih ve 1 Taksim 1 sayılı, Refah Partisi'nin 16.1.1998 tarih ve 1 Taksim 1 sayılı, Fazilet Partisi'nin 22.6.2001 tarih ve 2 Taksim 2 sayılı kararla laikliğe aykırı eylemlerin odağı haline geldiklerinden bahisle kapatılmalarına hükmedildiği. Milli Görüş Örgütlenmesi konusunda Ankara İkinoğlu Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin 1999 Taksim 37 esas 24.2001 tarih ve 63 sayılı kararı ile yine aynı mahkemenin 2001 Taksim 72 esas 26.6.2002 tarih ve 77 sayılı kararına konu olan sanıkların eylemleri 3713 sayılı yasanın 7. maddesi kapsamında kabul edilerek 4616 sayılı yasanın 1. maddesinin 4. bendi uyarınca açılmış bulunan kamu davalarının ertelenmesine karar verildiği anlaşılmıştır. Bazı basın yayın organlarında, örneğin Sabah gazetesinin 20 Nisan 2003 tarihli nüshasının 19. sayfasındaki gibi, bakanlığınız sözcüsü tarafından bu yazıların rutin olarak yazılmakta olduğunun ifade edilmesi karşısında, her iki örgüt hakkında bu iki kripto yazısı dışında bakanlığınızca teşkilata yönelik olarak geçmişte veya bu iki yazıdan sonra düzenlenen başkaca yazı bulunup bulunmadığı, var ise tarih, sayı ve gizlilik derecelerinin ne olduğunun, Başsavcılığımıza 0312-417-3337 numaralı faks yoluyla ivedi olarak bildirilmesi hususunda bilgi ve gereği arz olunur. Ömer Faruk Emin Ağaoğlu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Yardımcısı. Diplomatlara Gözdağı. 1-5-2003 tarihini Cumhuriyet Gazetesi Abdullah Gül'ün genelgeler ile ilgili açıklamalarına yer veriyordu. Dışişleri Bakanı Abdullah Gül, Milli Görüş ve Fethullah Gülen cemaatini devlet protokolüne sokan genelgelerin basına sızdırılmamasını istedi. Dışişleri Bakanı Abdullah Gül'ün Milli Görüş ve Fethullah Gülen cemaatini devlet protokolüne sokan genelgelerin basına sızmasının ardından üçüncü bir genelge daha gönderdiği belirlendi. Cumhuriyetin her üçüne de ulaştığı genelgelerde Fethullah Gülen cemaatine ait okulların dış temsilciliklerce birer şirket olarak değerlendirilmeleri istenirken, Milli Görüş mensuplarının bugüne kadar dış temsilciliklerce gerçekleştirilen faaliyetlere katkıda bulundukları savunuluyor. Dışişleri Bakanı Abdullah Gül'ün Fethullah Gülen ve Milli Görüş ile ilgili büyükelçiliklere gönderdiği genelgelerin basına yansıması üzerine üçüncü genelgeyi de gönderdiği ortaya çıktı. Gül üçüncü genelgede ilk iki genelgenin basına sızdığına dikkat çekerek, bilindiği üzere kripto metinlerinin ve sayılarının bakanlığımız görevlileri dışındaki kişilere verilmesi, yürürlükteki mevzuatımıza göre suçtur diyerek diplomatlara gözdağı veriyor. Genelgelerin tam metni şöyle. 16 Nisan'da yurt dışı temsilciliklerine gönderilen 3846 no'lu genelgenin metni. Yurt dışında Milli Görüş Teşkilatı ile temas. Gereği: vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadıkları Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda ve Avusturya gibi ülkelerde Milli Görüş Teşkilatı'nca oluşturulmuş dernek ve vakıflar, başta bir kısım vatandaşlarımızın dini ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra kültürel ve sosyal faaliyetlerde bulunmakta, ayrıca çeşitli vesilelerle düzenledikleri tören ve kutlamalar, zaman zaman büyükelçiliklerimiz ve başkonsolosluklarımız mensuplarını da davet edebilmektedirler. Yine çeşitli vesilelerle yurt dışına giden resmi yetkililerimiz, bakanlar ve milletvekilleri, kimi zaman Milli Görüş Teşkilatı'na ait dernek ve vakıfları ziyaret etmekte, mensuplarıyla görüşmelerde bulunabilmektedirler. Milli Görüş Teşkilatı'na bağlı dernek ve vakıfların bünyesinde mevcut olabilecek aşırı unsurların faaliyetleri, ilgili müsteşarlığımızca izlenmekte olup, gerektiğinde bakanlığımızla bilgilendirilmekte ve bilindiği kadarıyla deliller mevcut ise haklarında takibat başlatılmaktadır. Diğer taraftan Milli Görüş Teşkilatı mensupları, bugüne kadar yurt dışındaki vatandaşlarımızın sorunları ve milli konularımızla ilgili olarak dış temsilciliklerimizce gerçekleştirilen faaliyetlerde katkıda bulunmaktadırlar. Bu itibarla yurt dışındaki vatandaşlarımızın birlik ve beraberliği ve devletin tüm vatandaşlarını kucaklaması gerektiği ilkelerinden hareketle, Milli Görüş Teşkilatı kuruluşları ve mensuplarıyla bunların genel faaliyetleri ve tutumlarına bağlı olarak temas ve işbirliğinde bulunulabilir. Böylece vatandaşlarımızın aşırılıklara yönelmeleri ve veya bulunulan ülke tarafından kullanılmaları ihtimalinin de önüne geçilmiş olunabilecektir. 3847 no'lu genelge, yurt dışında Fethullah Gülen cemaati ile temas. Gereği: Fethullah Gülen cemaati, çeşitli ülkelerde açtığı üniversite, orta öğretim kurumları ve kurslar aracılığı ile eğitim faaliyetlerinde bulunmaktadır. Fethullah Gülen cemaatine ait okullar, nüfusu Türk ve Müslüman ülkelerde daha yaygın olmakla birlikte, bu unsurların marjinal kaldıkları ülkeler de mevcuttur. Eğitim kurumu niteliğindeki bu okullar bir nevi ticari müessesesi mahiyetindedir. Nitekim Fethullah Gülen cemaati okullarının kuruluş çalışmalarına katılan ve işleten kişilerin genellikle bulundukları ülkede iş adamı konumundaki TC vatandaşları oldukları gözlemlenmektedir. Diğer taraftan gerek ülkemiz içinde gerek dışında eğitim veren bu müesseseler Milli Eğitim Bakanlığımızın onayını almış bulunmaktadırlar. Bu okullarda çalıştırılan öğretmenler, yurt dışında gelir getiren bir işle meşgul olduklarını ibraz ettiklerinde, Milli Savunma Bakanlığı'nca askerlik ertelemesine tabi tutulmaktadırlar. Bu itibarla dış temsilciliklerimizin söz konusu müesseseleri birer şirket olarak değerlendirmeleri, resmi ziyaretlerde önceden belirlenen programda yer almaları durumunda, bu mekanlara gidecek devlet yetkililerine, bakan ve milletvekilleri, refakat etmeleri, öte yandan temas ve işbirliğine bugüne kadar olduğu gibi yerel koşullar göz önünde bulundurularak misyonla ilişkileri, yerel makamların yaklaşımları ve benzeri unsurlar misyon şefinin takdirine bağlı olarak yürütmeleri uygun olacaktır. Her iki genelgeye ilişkin haberin basında yer almasından sonraki genelge. 1. İlgi kripto genelgelerimizde dış temsilciliklerimize Milli Görüş Teşkilatı ve Gülen Cemaati ile temas ve işbirliğinde uymaları gereken esaslara ilişkin talimat gönderilmiştir. 2. Söz konusu kriptoların içeriği talimatın gönderilişini izleyen günlerde, Türk basınında kripto sayılarına ve gönderen birim simgelerine de atıfta bulunulmak suretiyle yer almıştır. 3. Milli Görüş Teşkilatı ve Gülen Cemaati ile temas kamuoyunda gizli olarak yürütülemeyeceği cihetle özellikle gizlenecek, saklanacak bir husus bulunmamaktadır. Ayrıca dış temsilciliklerimiz bünyesindeki diğer birimlerin tutum ve davranışları bakımından da bir örneklik sağlanmasını teminen, bu gibi talimatlardan bu birimlerin uygun bir biçimde bilgilendirilmeleri kuşkusuz tabiidir. 4. Bilindiği üzere kripto metinlerinin ve sayılarının bakanlığımız görevleri dışındaki kişilere verilmesi, yürürlükteki mevzuatımıza göre suçtur. Bu bakımdan keyfiyeti bilgilerine ve kripto güvenliğine ve muhaberata gizliliğe, yürürlükteki yasalarımız ve bakanlığımızın geleneksel uygulamaları çerçevesinde azami özen gösterilmesini, Gül bu talimatlarla genelgelerin sızdırılmamasını emrediyordu. Harf devrimine de karşılar mı? Tayyip Erdoğan'a ve Abdullah Gül'e adeta peygamber ve üstü payeler veren ve Erdoğan'ın danışmanı Akif Bekir tarafından yazılan Erdoğan'ın Harfleri adlı kitapta Arapça özlemlerini de dile getiriyorlardı. Zihinlerdeki savaş. Harf devriminin ilk etkisi dini hayatın ana direği olarak görülen medreseler üzerinde ortaya çıktı. Binlerce müderris bir gecede işinden oldu. Bu kadarla da kalmadılar. Havas, yani seçkinler sınıfındayken en azından görünüşte avam arasına karıştılar. Türk Müslümanları 1928'de yazı öncesi döneme geri döndü. Okur yazar olma deneyimini yeni baştan yaşadı. Latin alfabesi zaman içinde Arapça, Farsça kelime ve seslerin baskın olduğu, Osmanlıca çekirdekten arındırılmış yeni bir Türkçe ortaya çıkardı. Yaşanan sadece bir alfabe değişikliği olarak kalmadı. Yeni alfabe önce konuşma diline nüfuz etti, sonra da Müslüman zihinlere. Bir Tarih Çalışması adlı eserinde ünlü tarihçi Arnold J. Toynbee, alfabe değişikliğinin altında yatan nedeni böyle açıklıyor.